23. Ayrım.
En önemlisi bu laflara şüpheyle yaklaşmak. Bu en azından bir filozof için bir önemli bir şey. İngiltere'de şüphecilerin kurduğu bir dernek bile var. Bu dernek yıllar önce küçücük de olsa olağanüstü herhangi bir şey yaşadığını kanıtlayabilenlere yüklü bir para ödülü vermeyi vaat etmişti. Büyük bir şey olmasına gerek yoktu bunun. Bir insandan diğerine telepatinin ufak bir örneği olsa da yeterdi. Ancak şimdiye dek bu ödüle hiç kimse başvurmadı. Anlıyorum. Ayrıca biz insanların henüz anlayamadığı pek çok şey olabilir. Tüm doğa yasalarını bilmiyor olabiliriz. Örneğin geçen yüzyılda manyetizma ya da elektrik gibi olgular bir tür sihir gibi algılanıyordu. Büyük büyük babama, televizyondan ya da bundan daha önce de bahsetmiştik, doğaüstü sözcüğü de başka başka anlamlarda kullanılır oldu. Her neyse, evet sanırım tek bir doğanın var olduğuna inanıyorum. Bu ise tek başına yeterince heyecan verici bir şey. İnsan gizemli olaylara ne demeli? Gerçek filozofların gözleri açık olmalı. Şimdiye dek hiç beyaz bir karga görmemiş olsak da bu o kargayı aramaktan vazgeçmemiz gereği anlamına gelmez. Bir gün gelir, ne kadar şüpheci olursam olayım, daha önce kabul etmediğim bir şeyi kabul etmek durumunda kalabilirim. Bu kapıyı açık bırakmazsam dogmatik biri olurum. O zaman da gerçek bir filozof olamam. Alberto ile Sophie bir süre bankta konuşmadan oturdular. Güvercinler ortalıkta gerdan kırarak dolaşıyor, ara sıra bisikletten ya da ani bir hareketten ürküyorlardı. Sophie sonunda. "Artık eve gidip parti hazırlıklarına başlamam gerek," dedi. "Gitmeden önce sana bir beyaz karga göstereceğim. Aradığın şey bazen burnunun tam ucunda olabilir." Bu kez doğaüstü olayları anlatan kitapların yanından geçip gittiler. Alberto, kitapçının en dibindeki ince raflardan birinin önünde durdu. Rafın üzerindeki küçücük levhada "felsefe" yazıyordu. Alberto'nun eliyle gösterdiği kitabın adını görünce Sophie'nin kalbi yerinden oynadı. Sophie'nin dünyası. Sana bunu almamı ister misin? Buna cesaret edip edemeyeceğimden emin değilim. Ve Sophie biraz sonra bir elinde kitap, öbür elinde bahçe partisi için aldıklarının olduğu naylon torbayla evine doğru yürümekteydi. Bahçe partisi. Beyaz bir karga. Hilde yatağına mıhlanmış kalmıştı. Kolları ağırlaşmış, dosyayı tutan elleri ise titriyordu. Saat 11'e geliyordu. Demek ki 2 saattir okumaktaydı. Bu süre boyunca hem başını dosyadan kaldırıp yüksek sesle güldüğü, hem de başını çevirip ağlamakla olduğu olmuştu. İyi ki evde tek başınaydı. Bu 2 saatte neler neler okumamıştı ki. Her şey Sophie'nin binbaşının dikkatini üzerine çekmeye çalışmasıyla başlamıştı. En sonunda bir ağaca tırmanmış, buradan onu yere indiren de Lübnan'dan gelen Kaz Morten olmuştu. Şimdi üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen babasının kendisine uçan kaz masalını okuduğunu unutmamıştı. Yıllar önce bu kitaptan esinlenerek şifreli bir dil de yaratmışlardı kendilerine. Demek ki babası bu eski hikayeyi yeniden canlandırıyordu. Sonra Sophie'nin yalnız başına ilk kez kafeye gidişi. Hilde özellikle Alberto'nun Sartre ve varoluşçuluk üzerine anlattıklarını onaylamıştı içinden. Neredeyse varoluşçu yapacaktı Alberto onu. Ama öte yandan Alberto'nun daha önce anlattığı şeylerden kendine yakın bulduğu daha başka şeyler de olmuştu. Hilde bir sene kadar önce astroloji hakkında bir kitap almıştı. Bir başka seferinde de eve elinde tarot kartlarıyla gelmişti. Bir başka seferinde de spiritizm hakkında küçük bir kitap. Babası her keresinde insanların bu tip şeylere karşı eleştirel bir bakışı olması gerektiğini ve boş inan konularında kendisine söylev çekmeyi zaten ihmal etmemişti. Ama ilk kez şimdi bunun nedenlerinden enine boyuna bahsediyordu. Kızının bu tür şeylere karşı uyarılmadan yetişmesine gönlü gerçekten el vermiyordu anlaşılan. Garanti olsun diye kendisine bir televizyon ekranından el sallamayı da unutmamıştı. Bu kadarı da biraz fazlaydı yani. Ama Hilde'yi en çok meraklandıran şey şu kara saçlı kızdı. Sophie, kimsin sen? Nereden geliyorsun? Niçin benim hayatıma girdin? İşte sonunda kendi hakkında yazılmış bir kitabı olmuştu. Bu, şimdi Hilde'nin elinde tuttuğu kitabın aynısı mıydı? Onun elindeki bir kitap değil, bir dosyaydı aslında. Ama ne olursa olsun, insanın kendisi hakkında yazılmış bir kitap bulması nasıl bir şeydi acaba? Sophie bu kitabı okumaya başladığında neler olurdu kim bilir? Şimdi ne olacaktı? Şimdi ne olabilirdi? Hilde elleriyle yoklayınca dosyada geriye sadece birkaç sayfa kaldığını fark etti. Okumaya başladı. Sophie otobüste annesiyle karşılaştı. Hay Allah, elindeki kitabı görmeseydi bari. Kitabı parti için aldığı serpentinlerle balonların durduğu torbaya sıkıştırmaya çalışırken annesi kitabı gördü. Merhaba Sophie, aynı otobüse binmişiz, ne güzel. Merhaba. Kitap mı aldın? Yo, pek sayılmaz. Sophie'nin dünyası. Aa, ne ilginç. Sophie yalan söylemenin fayda etmeyeceğini düşündü. Alberto verdi bu kitabı bana. Vermiştir ya. Şu adamla karşılaşmayı iple çekiyorum artık. Bakabilir miyim? Eve gelene kadar beklesek olmaz mı? Hem bu benim kitabım anne. Tabii senin kitabın. Şöyle bir bakıp geri vereceğim, merak etme. Aa. Sophia Mutsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kısmını kız arkadaşı Jörin'le yürürken robotlardan bahsetmişlerdi. Gerçekten öyle mi yazıyor? Evet, gerçekten böyle yazıyor. Yazarın adı Albert Knang. Hiç duymamıştım. Yeni bir yazar olmalı. Senin Alberto'nun soyadı neydi sahi? Knox. Aa, o zaman şu Alberto takma ad kullanarak senin hakkında koca bir kitap mı yazmış Sophie? Hayır, yazar o değil. En iyisi sen boş ver. Nasıl olsa anlamana olanak yok. Pekala öylesi. Yarın bahçe partimiz var. Her şey o zaman yoluna girecek. Görürsün. Albert Knang bambaşka bir gerçeklikte yaşıyor. Bu yüzden de bu kitap beyaz bir karga. Aa, yeter artık. Beyaz tavşandan sonra şimdi bir de beyaz karga mı çıktı başımıza? Burada kessek iyi olacak. Yonca sokağı durağında inene dek daha fazla bir şey konuşmadılar. Burada karşılarına gösteri yapan bir grup çıktı. Of diye söylendi annesi. Ben de bizim muhitimizde böyle sokak demokrasisi gösterileri olmuyor diye seviniyordum. Göstericiler ancak 10-12 kişi kadardı. Ellerinde tuttukları pankartlarda binbaşı geliyor. Güzel 24 Haziran yemeklerine evet ve Birleşmiş Milletler'e daha fazla güç gibi şeyler yazıyordu. Sophie neredeyse acıyordu annesine. Sen onları aldırma anne dedi. Ama çok acayip bir gösteri bu Sophie. Hatta biraz saçma. Bu yalnızca bir ayrıntı. Dünya gittikçe daha hızlı değişiyor. Aslında bu tip şeylere hiç de şaşmıyorum. Senin aslında şaşırmamana şaşman gerek. Hiç de değil. Bir şiddet gösterisi değil ki yaptıkları. Ama Allah vere de güllerimizi çiğnememiş olsunlar. Hem bahçede gösteri yapılmaz ki. Hadi gel çabucak gidip bakalım. Bu felsefe gösterisiydi anne. Ve gerçek filozoflar güllere basmazlar. Biliyor musun Sophie? Ben gerçek filozof diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Günümüzde her şey öyle yapay ki. O öğleden sonrası ve akşam hazırlıklarla devam ederek geçti. Ertesi günde sofrayı kurup bahçeyi süslediler. Çok geçmeden Jorin de geldi. Aman tanrım dedi Jorin. İşte annemle baban da gelecek. Hepsi senin yüzünden Sophie. Misafirlerin gelmesine yarım saat kala her şey hazırdı. Ağaçları serpentinler ve Japon fenerleriyle süslemişlerdi. Dışarıya bodrumun penceresinden uzun elektrik kabloları uzatmışlardı. Bahçe kapısı, bahçenin girişindeki ağaçlar ve evin yüzü balonlarla süslenmişti. Sophie ile Jorin bütün öğleden sonra balon şişirip durmuşlardı. Masada tavuk ve salata tabakları, sandviçler ve pandispanya duruyordu. Kuru üzümlü çöreklerle yaş pasta, 8 şeklinde büyük bir çörekle çikolatalı pasta henüz mutfaktaydı. Üst üste tam 24 halkadan oluşmuş kocaman pastayı da masanın tam ortasına yerleştirmişlerdi bile. Annesi bu pastanın üzerine kiliseye kabul töreni giysileri içerisinde bir kız bebek yerleştirmişti. Annesi bunun ille bu anlama gelmesi gerektiğini söylememişti ama Sophie onun bunu kendisinin kiliseye girip girmeme konusunda henüz bir karar vermediğini söylediği için yaptığına emindi. Annesi bu pastaya baktığında kiliseye kabul töreninin kendisini görüyordu sanki. Evet, hiçbir masraftan sakınılmadı burada. Sözlerini misafir gelmeden defalarca söyledi annesi. Sonunda misafirler gelmeye başladı. Önce Sophie'nin sınıf arkadaşlarından olan 3 kız geldi. Yazlık bluzlar, ince pamuklu hırkalar, uzun etekler giymişlerdi. Gözlerine de hafif bir makyaj yapmışlardı. Biraz sonra da bahçe kapısında utangaçlıkla karışık oğlanlara has bir kendini beğenmişlik içerisinde Jörgen'le Lasse göründüler. ''Yaş günün kutlu olsun. Demek sen de koca bir kız oldun ha?'' Sophie, Jörgen'le Jörgen'in şimdiden flörte başladıklarını anladı. Mevsim bu işlerin mevsimiydi. 24 Haziran'dı bugün. Herkes bir hediyeyle gelmişti. Bunun felsefi bir parti olduğunu bildikleri için çoğu da gelmeden önce felsefenin ne olduğunu araştırmıştı birazcık. Felsefi bir hediye bulamadıkları için hiç değilse hediye kartına felsefi bir şeyler yazmak için epeyce uğraştıkları belliydi. Ancak bir felsefe sözlüğüyle üzerinde kişisel felsefe notlarım yazılı kilitli bir hatıra defteri de vardı hediyelerin arasında. Misafirler geldikçe onlara beyaz şarap bardakları içerisinde elma suyu ikram ediliyordu. Servisi yapan Sophie'nin annesiydi. ''Hoş geldiniz. Bu genç adamın ismi ne bakalım? Seni daha önce hiç görmemiştim sanırım. Ne iyi ettin de geldin Cecil.'' Herkes bahçedeki yerini almış, ellerinde şarap bardaklarıyla ağaçların altında geziniyorlardı ki bahçe kapısının önünde beyaz Mercedesleri içerisinde Jory'nin annesiyle babası belirdi. Bay ekonomi danışmanı düzgün kesimli gri takım elbiseler giymişti. Hanımefendi ise koyu kırmızı payetlerle süslenmiş kırmızı bir tünik pantolon takım içerisindeydi. Sophie kadının bir oyuncakçı dükkanına gidip bu giysiler içerisinde bir Barbie bebeği aldığına, sonra da bebeği alıp terzisinden bu giysilerin aynısını yaptırması istediğinden %100 emindi. Ya da bir başka olasılıkla bebeği ekonomi danışmanı almış, bunu bir büyücüye verip bundan canlı bir kadın yaratmasını istemiş de olabilirdi. Pek gerçekçi bulmadığı için Sophie bu olasılığı hemen eledi. Çift gençlerin hayran bakışları arasında Mercedeslerinden inip bahçeye girdi. Inge Pritzen ailesinin ince, uzun bir paket içerisindeki hediyesini Sophie'ye bizzat verense ekonomi danışmanı oldu. Sophie hediyeyi görünce kendini zorlukla tutabildi. Evet, bir Barbie bebeğiydi bu. Jörün atıldı. Delirdiniz mi siz? Sophie bebeklerle oynamaz ki. Giysisindeki payetleri ışıl ışıl parlayan bayan Inge Pritzen yanaşarak. Evet ama canım bu sadece bir süs olarak kullanılabilir değil mi? Teşekkür ederim dedi Sophie havayı yumuşatmaya çalışarak. Artık ben de Barbie koleksiyonuna başlayabilirim. Herkes artık masanın etrafında toplanmaya başlamıştı. Sesindeki endişeli havayı gizlemeye çalışarak. Geriye yalnızca Alberto kaldı dedi Sophie'nin annesi. Bu özel misafirin ünü misafirler arasında çoktan yayılmıştı. Geleceğim dediyse gelir dedi Sophie. Ama o gelmeden masaya oturamayız ki. Tabii ki oturabiliriz. Buyurun. Helena Amundsen misafirleri teker teker masadaki yerlerine yerleştirmeye koyuldu. Boş sandalyenin Sophie ile kendisinin arasında kalmasına özen gösterdi. Yemek hakkında, güzel hava hakkında ve Sophie'nin artık genç bir kadın olduğu hakkında bir şeyler söyledi. Masada yarım saat kadar oturmuşlardı ki Yonca sokağından çıkıp bahçe kapısından içeri siyah top sakallı ve başında beresi olan orta yaşlı bir adam girdi. Elinde 15 kırmızı gülden oluşan bir buket tutuyordu. Alberto! Sophie masadan kalkıp Alberto'yu karşılamaya koştu. Boynuna sarılıp buketi aldı. O da bu karşılama törenine cevap vermek istercesine ceplerini karıştırıyordu. Sonunda ceketinin cebinden birkaç tane havai fişek çıkarıp çevresine attı. Masaya geldiğinde de 24 katlı pastanın üzerinde yıldız gibi ışıltılar saçan küçük bir fişek yerleştirdi ve Sophie ile annesinin arasındaki boş sandalyeye oturdu. ''Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.'' dedi. Misafirler şaşkına dönmüştü. Bayan Inge Britsen kocasına anlamlı bir bakış fırlattı. Sophie'nin annesi ise Alberto'nun sonunda ortaya çıkmasından öyle rahatlamıştı ki Alberto'nun her türlü kusurunu kabul edebilirdi. Yaş gününün sahibi ise içinden yükselen kahkahayı güçlükle zapt ediyordu. Helena Amundsen kadehini çınlatıp konuşmasına başladı. Sayın Alberto Knox, hoş geldiniz. Sevgili misafirler, belirtmek isterim ki bu bay benim sevgilim değildir. Kocam çoğu zaman yurt dışında olsa da şu sıralar başka bir sevgilim yok. Bu bay Sophie'nin felsefe öğretmenidir. Yani havai fişek fırlatmaktan öte meziyetlere sahip bir kişidir. Örneğin siyah bir silindir şapkanın içerisinden canlı bir tavşan çıkarabilir. Ne, yoksa karga mıydı Sophie? Sağ olun, sağ olun diyerek yerine oturdu Alberto. Sophie'nin şerefe demesiyle herkes şimdi içinde Coca-Cola olan kadehlerini kaldırdı. Böyle uzun bir süre oturup tavuk ve salata yediler. Sonra Jörn aniden yerinden kalkıp kararlı adımlarla Jörgen'e yanaştı ve tutup onu dudaklarından şiddetle öptü. Jörgen de buna daha iyi karşılık verebilmek için Jörn'ü döndürüp masanın üzerine yatırdı. ''Aman Allah'ım, bana bir şeyler oluyor!'' diye haykırdı Bayan Ingebrigtsen. Bayan Amundsen'in söylediği tek şey ise ''Ama masanın üzerinde olmaz ki çocuklar!'' oldu. Alberto ona dönerek ''Neden olmasın?'' diye sordu. ''Aa, ne tuhaf bir soru bu!'' Gerçek bir filozofun soru sorması hiçbir zaman tuhaf değildir. Bu arada öpülmekten nasibini alamayan çocuklardan bazıları tavuk kemiklerini havaya fırlatmaya başladılar. Sophie'nin annesi bu kez çocuklara seslendi. ''Lütfen yapmayın çocuklar, tavuk kemiklerinin evin çatısına yapışması hiç hoş bir şey olmaz.'' ''Özür dileriz.'' dedi çocuklardan biri. Bunun üzerine kemikleri çimlere fırlatmaya başladılar. Bayan Amundsen sonunda ''Sanırım tabakları toplayıp pasta servisi yapmanın zamanı geldi.'' ''Kimler kahve istiyor?'' Bay ve Bayan Ingebrigtsen, Alberto ve misafirlerinden birkaçı ellerini kaldırdılar. ''Sophie ile Jörn bana yardım edebilirler belki de.'' Mutfağa giderlerken iki arkadaş aralarında konuştular. ''Niye öptün Jörgen'i?'' ''Dudaklarına bakarken bir an içimden onları öpmek geldi. Öyle karşı konulmazdı ki.'' ''Tadı güzel miydi bari?'' ''Düşündüğümden biraz farklıydı ama.'' ''Yani biriyle ilk kez öpüşüyorsun öyle?'' ''Evet ama inan ki sonuncu kez değil.'' Çok geçmeden kahveler ve pastalar masaya gelmişti. Alberto çocuklara havai fişek dağıtıyordu ki Sophie'nin annesi bu kez de kahve fincanını çınlattı. ''Uzun bir konuşma yapmak niyetinde değilim.'' dedi. ''Ama bugün hayatımdaki tek kızımın yaş günü ve doğmasının üzerinden 15 yıl, 1 hafta ve 1 gün geçtiği bir başka gün bir daha hiç olmayacak. Pastanın üzerinde 24 tane halka var. Yani adam başına en az bir halka düşüyor.'' Bu bakımdan acele edip önce davrananlar iki halka daha alabilirler. Tepeden başladığı için halkalar giderek büyüyecekler. Tıpkı hayatımız gibi. Sophie de önceleri küçük halkalar halinde yürüyordu. Yıllar geçtikçe halkalar büyümeye başladı. Şimdi ise ta şehrin göbeğine uzanıp geri geliyorlar. Babası hep yurt dışında olan bir kız olduğu için halkaları aslında tüm dünyayı dolaşıyor. 15. yaş günün kutlu olsun Sophie. Ah harika diye bağırdı Bayan Ingebrigtsen. Sophie onun bununla annesini mi, konuşmayı mı, 24 katlı pastayı mı yoksa kendisini mi kastettiğini anlayamamıştı. Misafirler bu sözlere alkışlarla karşılık verdiler. Oğlanlardan biri ise armut ağacına bir havai fişek fırlattı. Jörn de ayağa kalkıp Jörgen'i sandalyesinden çekiştirmeye başladı. O da buna izin verdi ve çok geçmeden çimlerin üzerinde öpüşmeye başladılar. Sonra çimlerin üzerlerinde yuvarlana yuvarlana böğürtlen çalılıkların arasına daldılar. Ekonomi danışmanı. ''Günümüzde inisiyatifi kadınlar ele alıyor.'' dedi. Ayağa kalkıp çalılıklarını oraya giderek durumu yakından izlemeye koyuldu. Bunun üzerine herkes ayağa kalkıp onun yaptığını yaptı. Yalnızca Alberto ile Sophie masada oturmayı sürdürdüler. Çok geçmeden tüm misafirler Jörn ile Jörgen'in etrafında yarım ay şeklinde toplanmışlardı. Onlar da bu arada masum öpüşmeleri bırakıp birbirlerinin vücutlarıyla oynamaya başlamışlardı. Pek gururlu sayılmayacak bir sesle Bayan Ingebrigtsen, ''Yapılacak bir şey yok sanırım.'' dedi. Kocası da buna ''Soy soyu izler.'' diyerek eklemede bulundu. Kendince bu çok isabetli sözlere bir tepki alamayınca ''Buna yapılacak bir şey yoktur.'' diye ekledi. Sophie oturduğu yerden Jörgen'in Jörn'ün üzerine otlar bulaşmış bluzunun düğmelerini açmaya çalıştığını gördü. Jörn'ün eli de Jörgen'in pantolonunun kemerindeydi. ''Dikkat edin çocuklar, üşüteceksiniz.'' dedi Bayan Ingebrigtsen. Sophie pes etmiş bir halde Alberto'ya baktı. ''Her şey sandığımdan hızlı cereyan ediyor.'' dedi Alberto. ''Bir an önce buradan ayrılmaya bakmalıyız. Kısa bir konuşma yaparak sıramı savayım.'' Bunun üzerine Sophie ellerini çıktı. ''Gelip yerinize oturur musunuz lütfen? Alberto konuşma yapacak.'' Jörn ile Jörgen'in dışında herkes gelip masaya oturdu. ''Gerçekten bir konuşma mı yapacaksınız? Ah ne büyük bir incelik.'' dedi Helen Amundsen. ''İlginize teşekkür ederim.'' ''Yürüyüş yapmaktan hoşlanıyormuşsunuz öyle mi? İnsanın formda kalması için son derece önemli bir şey bu. Hele köpeğinizle yürüyüş yapmanız çok hoş. Köpeğinizin adı Hermes'ti değil mi?'' Alberto ayağa kalkıp kahve fincanını çınlattı. ''Sevgili Sophie'' diye başladı sözlerine. ''Bu felsefi bir parti olduğu için ben de felsefi bir konuşma yapmayı düşündüm.'' Daha ancak bu sözleri söylemişti ki misafirlerden kuvvetli bir alkış yükseldi. ''Bu vidaları gevşemiş partide bir parçacık mantık olmasının zamanı geldi sanırım. Ama yine de Sophie'nin yaş gününü kutlamak istiyorum tabii.'' Alberto sözlerini henüz tamamlamıştı ki gürültüyle yaklaşan bir uçak sesi duyuldu. Uçak alçaldıkça alçaldı ve bahçenin iyice üzerine geldi. Uçağın arkasında üzerinde 15. yaş günü kutlu olsun yazılı bir pankart asılıydı. Bu da şiddetli bir alkışa neden oldu. "Görüyorsunuz," dedi Bayan Amundsen. "Bu adam havai fişek fırlatmanın çok ötesinde şeyler de yapabiliyor."
"Teşekkürler," dedi Alberto.
"Bu yalnızca bir ayrıntı. Sophie ile ben son haftalarda felsefi bir araştırma yürüttük. Şimdi sizlere bu araştırmanın sonucunu bildireceğiz. Size varoluşumuzun en derin sırrını açacağız."
Ortalık sessizleşmiş, yalnızca kuşların sesi duyuluyor olmuştu. Bir de çalılardan gelen hışırtılar.
Sophie, "Devam et," dedi.
"İlk Yunan filozoflarından günümüze dek gelen bu derin araştırmanın sonucunda bizlerin Lübnan'da görev yapan bir binbaşının aklında var olduğunu anladık. Bu adam şu anda Lübnan'da Birleşmiş Milletler gözlemcisi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Lillesand'daki kızına bizi anlatan bir kitap yazmış durumda. Kızının adı Hilde Möller-Knank ve 15. yaş gününü Sophie ile aynı günde kutladı. Bizim hakkımızdaki bu kitabı 15 Haziran sabahı uyandığında masasının üzerinde buldu. Aslında bu bir kitap değil de büyük bir dosyaydı. Şu anda da elleriyle yokladığında dosyanın sonuna yaklaşmakta olduğunu anlıyor."
Masanın etrafında sinirli bir hareketlilik başlamıştı.
"Yani bizler Hilde Möller-Knank'a eğlence olsun diye varız. Babası bizi kızına verdiği felsefe dersleri için bir tür arka plan olarak kullanıyor. Yani örneğin şu kapıda duran Mercedes'in aslında 5 kuruşluk değeri yok. Bu yalnızca bir ayrıntı. Böyle beyaz Mercedesler şu an güneşten korunmak için bir palmiye ağacının altında oturmuş olan binbaşının kafasında durmakta aslında. Bu arada Lübnan'da havaların şu sıra oldukça sıcak olduğunu belirtmek gerek."
"Saçmalık," diye parladı ekonomi danışmanı. "Hayatımda böyle saçmalık duymadım."
"Herkes istediğini söyleyebilir tabii," dedi Alberto sözlerine devam ederek. "Ama esas saçmalık bu partinin ta kendisi. Bu partideki tek mantıklı şey de bu konuşma."
Ekonomi danışmanı bu kez ayağa kalkıp konuşmaya başladı.
"Burada bir adam işlerini elinden geldiğince başarılı bir şekilde yürütmeye, ayrıca geleceğini sigortalamaya çalışıyor. Sonra çok bilmiş biri çıkıp onun tüm çabalarını bir takım felsefi iddialarla yok etmeye kalkıyor. Olacak şey değil doğrusu."
Alberto başını evet anlamında salladı.
"Böylesi felsefi çıkarımlara karşı hiçbir sigorta işlemez elbette. Bunlar doğal felaketlerden de beterdir Sayın Bay Ekonomi Danışmanı. Ve bildiğiniz gibi sigortalar doğal felaketlerden uğranan zararları karşılamaz."
"Ama bunun doğal bir felaket olduğunu da nereden çıkarıyorsunuz?"
"Haklısınız. Bu doğal değil, varoluşsal bir felaket. Çalıların oraya bir baksanız ne demek istediğimi anlarsınız. İnsan tüm varoluş temelinin bir anda ortadan yok olmayacağını garanti altına alamaz. Tıpkı güneşin bir an gelip sönmeyeceğinin de garantisi olmadığı gibi."
"Buna daha ne kadar dayanmak zorundayız sence?" diye karısına sordu Jörn'ün babası.
Karısı ve Sophie'nin annesi bu soruya başlarını sallayarak karşılık verdiler.
"Yazık," dedi Sophie'nin annesi. "Üstelik hiçbir masraftan da kaçınmamıştık."
Gençlerse Alberto'yu ilgiyle dinlemeye devam ediyorlardı. Zaten her zaman gençlerdir yeni fikirlere açık olan. Sarı, kıvırcık saçlı, gözlüklü bir olan.
"Biz devam etmenizi istiyoruz bayım," dedi.
"Sağ olun ama söylenecek pek fazla bir şey yok aslında. İnsan bir başkasının bilincinde yaşadığını, yalnızca bir hayal ürünü olduğunu anlamışsa yapacak tek şey vardır. Susmak. Ancak yine de siz gençlere felsefe tarihi üzerine bir kurs almanızı hararetle öneririm. Böylece içinde yaşadığınız dünyayı eleştirel bir tutum içinde algılayabilme şansınız olur. Bu, sizden önceki kuşakların değerlerine karşı eleştirel olabilmeyi de içerir. Sophie'ye öğretmeye çalıştığım en önemli şey de buydu. Hegel'e göre eleştirel olmak, olumsuz olmakla aynı şeydi."
Ekonomi danışmanı hala ayaktaydı. Parmaklarını sinirli sinirli oynatıyordu masanın üzerinde.
"Bu kışkırtıcı, okulun, kilisenin ve bizlerin çocuklarımız üzerinde kurmaya çalıştığı tüm sağlıklı şeyleri yok etmeye çalışıyor. Oysa gelecek çocuklarımızındır. Bir gün gelip bizim mallarımıza onlar sahip çıkacak. Bu adam bu partiden derhal ayrılmadığı takdirde aile avukatımızı arayacağım. O ne yapacağını bilir. Ne yaparsanız yapın, hiç önemi yok. Çünkü siz de bir hayal ürünü olmaktan öte bir şey değilsiniz. Ayrıca Sophie ile ben zaten birazdan buradan ayrılacağız. Çünkü felsefe kursu yalnızca kuramsal değil, aynı zamanda somut olarak işimize yarayacak bir projeydi. Zamanı gelince ortadan yok olacağız.
bu şekilde binbaşının bilinçaltından da kaybolacağız. Helena Amundsen Sophie'yi kolundan tutup, ''Beni bırakmayı düşünmüyorsun değil mi Sophie?'' diye sordu. Sophie annesine sarılıp Alberto'ya, ''Annem çok üzülecek.'' dedi. ''Hayır, hayır. Tüm öğrendiklerini hatırlasana. Annen, kırmızı başlıklı kızın büyük annesine götürdüğü sepet dolusu yiyecek kadar tatlı ve iyi bir kadın. Ve olsa olsa biraz önce kutlama numaraları yapmak için benzine ihtiyacı olan uçak kadar üzgün olabilir bu durumda.'' ''Sanırım ne demek istediğini anlıyorum.'' dedi Sophie ve annesine döndü. ''Alberto'nun dediği gibi yapmalıyım anne. Hem zaten bir gün gelip evden ayrılacaktım nasıl olsa.'' ''Seni özleyeceğim.'' dedi annesi. ''Ama bu gökyüzünden öte bir gökyüzü varsa uç uçabildiğince. Guvinda'ya iyi bakacağıma söz veriyorum. Günde bir tane mi yoksa iki salata yaprağı mı veriyordu sahi?'' Alberto elini Sophie'nin annesinin omuzuna koydu. ''Bizi ne siz ne de başkası özleyecek. Nedeni çok basit. Çünkü aslında sizler yoksunuz. Böyle olunca da bizi özlemeniz mümkün olmaz.'' ''Bu şimdiye dek bana yapılmış en büyük hakaret.'' diye parladı Bayan Ingebrigtsen. Ekonomi danışmanı başını salladı. ''En azından hakaret suçundan içeri attırabiliriz bunu. Bence bu adam aynı zamanda bir komünist. Elimizde ne varsa almak istiyor. Alçak düzenbaz.'' Alberto da ekonomi danışmanı da yerine oturdular. Ekonomi danışmanının yüzü hiddetten kıpkırmızı olmuştu. Bu arada Jorin ve Jorgen de gelip oturdular. Üstleri başları kırışmış ve tozlanmıştı. Jorin'in sarı saçları toz toprak içindeydi. ''Anne, bir çocuğum olacak.'' dedi Jorin. ''Olabilir ama eve gidene dek beklesen iyi olur.'' Ekonomi danışmanı karısını destekledi. ''Beklesin ya, bu akşam vaftiz falan yapmaya kalkarsa kendisi halleder.'' Alberto ciddi bakışlarla Sophie'ye baktı ve ''Zamanı geldi.'' dedi. ''Gitmeden kahveleri olsun servis yapamaz mısın?'' diye sordu annesi. ''Tabii anne, hemen.'' Sophie masada duran termosu alıp mutfağa gitti. Kahve makinesinden kahvenin süzülmesini beklerken kuşlara ve balıklara yemeklerini verdi. Banyoya gidip Govinda'nın önüne bir salatalık yaprağı bıraktı. Kedisi ortalıkta yoktu. Yine de koca bir konserve kutusu kedi maması açıp derin bir kaba koydu. Gözlerinin dolmaya başladığını hissediyordu. Bahçeye döndüğünde ortalığın bir 15. yaş günü partisinden çok bir ilkokul bahçesini andırdığını gördü. Gazoz şişelerinin çoğu masanın üzerine devrilmiş, masa örtüsünün üzerine çikolatalı pasta bulaşmış, üzümlü çöreklerin olduğu kap yere yuvarlanmıştı. Tam Sophie geldiği sırada çocuklardan birinin yaş pastanın içine koyduğu havai fişek gürültüyle patladı ve pasta parçaları havada uçuşup masanın ve misafirlerin üzerine kondu. Olan en çok da Bayan Ingebrigtsen'in kırmızı pantolonunu oldu. İşin en ilginç yanı hiç kimsenin olana biteni aldırmamasıydı. Jorin önce elindeki kocaman çikolatalı pasta dilimini Jorgen'in yüzüne sürmüş, hemen ardından da yüzünü yalamaya başlamıştı. Sophie'nin annesiyle Alberto diğerlerinden biraz uzakta salıncağa oturmuşlardı. Sophie'ye el salladılar. ''Demek sonunda Alberto ile baş başa kalıp konuşabildiniz anne.'' dedi Sophie. ''Çok haklıymışsın.'' dedi annesi. ''Alberto harika bir insan. Seni onu koruyucu kollarına bırakıyorum.'' Sophie ikisinin arasına oturdu. Çocuklardan ikisi çatı katına çıkmayı başarmışlardı. Kızlardan biri ortalıkta dolaşıp elindeki saç tokasıyla balonları patlatıyordu. Bu arada mopediyle davetsiz bir misafir de gelmişti. Mopedinin arkasında koca bir kasa birayla bir viski şişesi vardı. Bir takım heveslilerin yardımıyla kasa bahçeye getirildi. Bu arada ekonomi danışmanı ayağa kalkıp ellerini çırptı ve ''Oyun oynamaya ne dersiniz çocuklar?'' diye sordu. Bira şişelerinden birini aldı, içindekini boşalttı ve boş şişeyi yere çimlerin ortasına koydu. Sonra masaya gidip pastanın en altındaki 5 halkayı aldı ve çocuklara halkaların şişeye nasıl geçirileceğini gösterdi. ''Son çırpınışlar.'' dedi Alberto. Binbaşı son noktasını koymadan ve Hilde dosyasını kapatmadan hemen şimdi buradan kurtulmalıyız. ''Tüm bunları yalnız başına toplamak zorunda kalacaksın anneciğim.'' dedi Sophie. ''Hiç önemli değil yavrum. Hem bu sana göre bir hayat değil zaten. Alberto sana daha iyi bir hayat verebilirse bu beni her şeyden çok mutlu edecektir.'' ''Sahi beyaz bir atı mı var?'' demiştin. Sophie bahçeye bir baktı. Tanınamayacak hale gelmişti gerçekten. Çimenlerin üstü şişeler, tamuk kemikleri, çörek ve balonlarla doluydu. ''Bir zamanlar burası benim küçük cennetim'' dedi Sophie. ''Ve şimdi cennetten ayrılma zamanı geldi, diye yanıtladı Alberto. Çocuklardan biri beyaz Mercedes'e oturmuştu. Bir anda gaza basmasıyla arabanın bahçe kapısını yere yıkarak son sürat bahçeye girmesi bir oldu. Sophie kuvvetle kolundan geçide doğru çekildiğini hissetti ve Alberto'nun sesini duydu. Şimdi! O anda beyaz Mercedes bir elma ağacına çarparak durdu. Ağaçtaki ham elmalar sapır sapır yere döküldüler. Bu kadarı da çok fazla, diye bağırdı ekonomi danışmanı. Hemen zararımın karşılanmasını talep ediyorum. Bu kez de karısı onu destekliyordu. Hepsi bu ahlaksız adam yüzünden. Nerede o? Sanki yer yarılıp yerin dibine girdiler, derken Helene Amundsen'in sesi oldukça gururlu çıkıyordu. Ayağa kalktı, üstü darmadağın olmuş uzun masaya gidip felsefi bahçe partisinden arta kalanları toplamaya başladı ve ''Bir kahve daha isteyen var mı?'' diye sordu. Kontrpuan. Aynı anda ses veren birden çok ezgi. Hilde yatağında doğruldu. Sophie ile Alberto'nun öyküsü burada bitiyordu. İyiydi, neler olmuştu sahiden? Babası neden bu son bölümü yazmıştı? Yalnızca Sophie'nin dünyasındaki gücünü göstermek için mi? Düşünceli düşünceli banyoya gidip giyindi. Kahvaltısını çabucak ettikten sonra bahçeye çıkıp salıncağa oturdu. Tüm partideki tek mantıklı şeyin Alberto'nun konuşması olduğu konusunda Alberto'ya katılıyordu. Babası Hilde'nin dünyasının da Sophie'nin bahçe partisi kadar karmaşık olduğunu mu söylemek istiyordu yoksa? Yoksa onun da dünyası sonunda darmadağın mı olacaktı? Ya Sophie ile Alberto, onların gizli planlarına ne olmuştu? Bundan gerisini Hilde mi yazacaktı? Yoksa onlar öyküden kurtulmayı sonunda başarmışlar mıydı? Ya şimdi neredeydiler? Birden bir şeyi anladı. Sophie ile Alberto öyküden kurtulmayı başarmışlarsa onlara ne olduğunu bu dosyada bulamayacağı gün gibi ortadaydı. Çünkü burada yazılı olan her şey babasının çok iyi bilerek öyküsüne koyduğu şeylerdi. Acaba her şey satır aralarında mı gizliydi? Bir ara bundan söz ediliyordu kitapta. Burada salıncakta oturmuş dururken Hilde kitabı bir kez daha okuması gerektiğini anladı. Şöyle yazıyordu. Beyaz Mercedes'in bahçeye daldığı an Alberto Sophie'yi kolundan çekip geçide sürükledi. Buradan ormana dalıp binbaşının evine koştular. Daha hızlı, diye bağırdı Alberto. Binbaşı bizi aramayı akıl etmeden önce olmalı her şey. Artık binbaşının görüş açısı dışında mıyız? Hayır, ama tam sınırdayız. Gölü kayıkla geçip binbaşının evine geldiler. Alberto bodruma giden merdivenlerin kapısını açtı. Sophie'yi merdivenlere doğru iteledi ve sonra her şey kapkaranlık oldu. Bunu izleyen günlerde Hilde kendi planı üzerine çalıştı. Kopenhag'daki Anna Kvamstal'a birkaç mektup daha yazdı. Birkaç kez de telefon etti. Lillesand'daki arkadaşlarından da yardım istedi. Neredeyse sınıfın yarısı planına katılmış bulunuyordu. Ara sıra Sophie'nin dünyasından bölümler okudu. Bu bir kere okumakla bitirilecek bir öykü değildi. Okudukça Sophie ile Alberto'nun bahçe partisinden yok olduktan sonra başlarına neler gelmiş olabileceğine dair yeni fikirler geliyordu aklına. 23 Haziran Cumartesi günü 9 sıralarında uyandı. Babası Lübnan'daki kamplarından ayrılmış olmalıydı. Artık beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Babasının bu son günü dakikası dakikasına planlanmıştı. Öğlene dek annesiyle birlikte ertesi güne hazırlık yaptılar. Hilde, Sophie ile annesinin bugüne nasıl hazırlık yaptıklarını düşünmeden edemiyordu. Ama onlar bunu yapmış bitirmişti, değil mi? Yoksa bu işlerle onlar da şu anda mı uğraşıyorlardı? Sophie ile Alberto, cephesi kötü görünüşlü havalandırma borularıyla kaplı iki büyük binanın önündeki çimenlerde oturuyorlardı. Binalardan birinden elinde kahverengi çanta tutan bir oğlanla kırmızı askılı çanta taşıyan bir kız çıktılar. Arkadaki küçük yoldan bir araba geçti. Neler oldu, diye sordu Sophie. Başardık. Şimdi neredeyiz peki? Burasının adı Binbaşı'nın evi. Binbaşı'nın evi mi? Ama Oslo'da bir semt burası. Emin misin? Kesinlikle. Bu binanın adı Şatönöv ve yeni saray anlamına geliyor. Burada müzik öğrenimi yapılıyor. Öteki binada ilahiyat fakültesi. Burada da din eğitimi veriliyor. Daha arkadaki şu yüksek binalarda da doğal bilimler, edebiyat ve felsefe öğretimi yapılıyor. Şimdi biz Hilde'nin kitabının ve binbaşının denetiminin tamamen dışında mıyız?
Evet, bizi burada asla bulamaz.
Peki ormanda koşarken neredeydik?
Binbaşı ekonomi danışmanının arabasını elma ağacına çarptırırken biz geçite saklandık. O sırada henüz embriyo aşamasındaydık. Hem yeni hem de eski dünyaya aittik. Binbaşı bizim o sırada oraya saklanacağımızı asla akıl edemezdi.
Neden?
Akıl edebilseydi bizi o kadar rahat bırakmazdı. Her şey bir rüya gibi olup bitti. Ya da belki de o da oyunun içerisindeydi.
Ne demek istiyorsun?
Beyaz Mercedes çalıştıran oydu. Belki de olup bitenlerden öyle yorgun düşmüştü ki bizi gözden kaybetmek için aslında kendisi çabaladı.
Oğlanla kız şimdi iyice yanlarına gelmişti. Sophie orada kendinden oldukça yaşlı bir adamla oturmaktan biraz utanmıştı. Ayrıca Alberto'yu söylediklerini bir şekilde doğrulamak istiyordu.
Ayağa kalkıp onlarla konuştu ve
"Affedersiniz, bu semtin adı ne acaba?"
dedi.
Onlarsa onu ne görmüş ne de söylediklerine duymuş gibi davrandılar.
Sophie kızıp tekrar arkalarından koştu ve "Bir soruya cevap vermek o kadar güç olmasa gerek." dedi.
Genç adam kıza hararetle bir şeyler anlatmakla meşguldü.
Kontrpuanik kompozisyonlarda iki boyut vardır. Yatay ya da ezgisel ve düşey ya da armonik. Burada birden çok ezginin aynı anda ses vermesi söz konusudur.
Sözünüzü kestiğim için özür dilerim ama
bu ezgiler bir arada çıkardıkları sesten bağımsız olarak birbirleriyle en iyi tamamlayacak biçimde bir araya gelebilirler. Tabii burada uyum da çok önemlidir. İşte buna kontrpuan diyoruz. Bu sözcük aslında notaya karşılık nota anlamına gelmektedir.
Olacak iş değildi. Ne sağır ne de kördüler oysa.
Üçüncü kez deneyip tam karşılarına dikildi. Ama onu kenara itip geçtiler.
Rüzgar çıktı galiba, dedi kız.
Sophie Alberto'ya dönüp,
beni duymuyorlar, dedi.
Ve bunu der demez Hilde ve kolyesini gördüğü rüyasını hatırladı.
Evet, dedi Alberto.
Bu da bizim ödememiz gereken bedel. Bir kitaptan kurtulmuş olan bizler, kitabın yazarıyla tamamen aynı konumda olmayı bekleyemeyiz. Ama işte buradayız ve şu andan sonra felsefi bahçe partisinde olduğumuzdan bir gün daha yaşlanmayacağız.
Çevremizdeki insanlarla hiçbir zaman ilişki kuramayacak mıyız yani?
Gerçek bir filozof hiçbir zaman hiçbir zaman demez. Saatin var mı?
Saat 8.
Evet, bu kaptan virajından ayrıldığımız saat.
Hilde'nin babası Lübnan'dan bugün dönüyor.
Evet, bu yüzden acele etmemiz gerek.
Ne demek istiyorsun?
Binbaşının Bijerkeli'ye gelişini görmek istemiyor musun?
Tabii ama...
Hadi gel öyleyse. Şehir merkezine doğru yürümeye başladılar. İnsanlarla karşılaştılar. Ama herkes onlara havacıva muamelesi yapıyordu. Yolun kenarında arabalar park etmişti. Alberto birden üstü açık kırmızı bir arabanın yanında durup "Sanırım bunu kullanabiliriz," dedi. "Ama önce bunun bizim arabamız olduğundan emin olmamız gerek."
"Hiçbir şey anlamıyorum."
"Anlatayım. Herhangi bir insana ait bir arabayı alamayız, değil mi? Üstelik sence şoförsüz bir araba gördüklerinde ne der insanlar? Zaten bizim de böyle bir arabayı sürebileceğimizi hiç zannetmiyorum."
"Bu spor arabanın özelliği ne peki?"
"Bu arabayı eski bir filmde gördüm sanıyorum. Kusura bakma ama bu esrarengiz laflardan hiçbir şey anlamıyorum." "Bu hayal ürünü bir araba Sophie, tıpkı bizim gibi. Diğer insanlarsa bu arabanın yerinde yalnızca bir boşluk görüyorlar. Ama işte öncelikle bundan emin olmalıyız." Durup beklediler. Bir süre sonra kaldırımdan bisikletle bir oğlan gelip arabanın olduğu yerden yola indi ve yoluna devam etti. "Gördün mü? İşte bu bizim arabamız." Alberto sağ kapıyı açtı ve "Buyurunuz," diyerek Sophie'yi arabaya davet etti. Kendisi de direksiyona oturdu. Kontak anahtarını döndürdü ve araba çalışmaya başladı. Önce kilise caddesinden geçip sonra Drammen yoluna çıktılar. Laeksker ve Sandvika'dan geçtiler. Özellikle Drammen'den sonra 24 Haziran vesilesiyle yakılmış pek çok ateş gördüler.
"Yazın tam ortası Sophie. Ne harika değil mi?
Arabada ne güzel esiyor.
Bizi şimdi kimse göremiyor mu gerçekten?"
"Yalnızca bizim gibi olanlar görebiliyor. Belki bunlardan bazılarıyla karşılaşırız, kim bilir.
Saat kaç?"
"8:30. Öyleyse biraz hızlanmamız gerekiyor.
Şu kaca kamyonun arkasından kurtulmalıyız en azından. Böyle deyip koca bir mısır tarlasına daldılar. Sophie arkasına dönüp baktığında üzerinden geçtikleri mısırların yana yatmış olduğunu gördü Alberto. Yarın baktıklarında dün kuvvetli bir rüzgar esmiş olmalı diyecekler dedi. Binbaşı Albert Knank 23 Haziran günü saat 4.30'da Kastrup Havalimanı'na indi. Çok uzun bir gün olmuştu bu. Yolun son kısmını Roma'dan uçakla gelmişti. Pasaport kontrolünü üzerinde taşımaktan hep gurur duyduğu Birleşmiş Milletler üniforması içinde geçti. Bu haliyle yalnızca kendini ya da yalnızca kendi ülkesini değil, uluslararası bir düzeni, tüm dünyayı kapsayan 100 yıllık bir geleneği temsil ediyordu. Yalnızca küçük bir çanta taşıyordu omuzunda. Bagajların geri kalanını Roma'da uçağa teslim etmişti. Kırmızı pasaportunu şöyle bir sallaması yetmişti. "Nothing to declare" yazılı kapıdan geçti. Kristiansand'a giden uçağın kalkmasına daha 3 saat vardı. Önce havaalanındaki dükkanlardan ailesine birkaç küçük hediye aldı. Hilde'ye hayatının asıl büyük hediyesini 2 hafta kadar önce göndermişti. Marit bu hediyeyi sabah uyanınca bulsun diye Hilde'nin başucundaki masaya koyacaktı. Hilde ile yaş günündeki o geç telefon konuşmasından bu yana bir daha hiç konuşmamışlardı. Albert Norveççe birkaç gazete alıp bara oturdu ve bir kahve ısmarladı. Ancak gazetenin başlıklarına bakmıştı ki hoparlörden gelen sesi duydu. "Dikkat, dikkat. Sayın Albert Knank, Sayın Albert Knank, lütfen SAS enformasyon gişesine geliniz." Bu da neydi ki? Sırtından aşağı soğuk terler indiğini hissetti. Tekrar Lübnan'da göreve mi çağrılıyordu acaba? Yoksa evde bir terslik mi vardı? Hemen enformasyon gişesine koştu. "Ben Albert Knank. Buyurun, size acele bir haber var." Albert Knank kendisine uzatılan zarfı hemen açtı. Zarfın içinde yine bir zarf vardı. Üzerinde "Binbaşı Albert Knank, Kastrup Havalimanı, SAS Enformasyon Gişesi eliyle Kopenhag" yazıyordu. Heyecanlanmış bir halde küçük zarfı da açtı. İçinde küçük bir kağıt vardı. "Sevgili babacığım, Lübnan'dan hoş geldin. Gördüğün gibi eve gelmeni dahi bekleyemiyorum. Sana hoparlörden seslenmek zorunda kaldığım için özür dilerim. En kolayı buydu. Not. Ne yazık ki ekonomi danışmanı Inge Britsen çalınmış bir Mercedes için tazminat davası açmış bulunuyor. İkinci not. Geldiğinde beni muhtemelen bahçede oturuyor bulacaksın ama belki bundan önce yine haberleşebiliriz. Üçüncü not. Bahçede uzun süre kalmak artık beni korkutuyor. Bu tip yerlerde yer yarılıp yerin içine geçmek çok kolay çünkü. Sevgiler. Gelişini planlamak için bir sürü vakti olmuş olan Hilde." Binbaşı Albert Knank önce bir gülümsedi. Sonra da bu şekilde yönetilmekten rahatsızlık duydu. O her zaman kendi varoluşunu kendi denetleyebilen bir kişi olmuştu. Lillesand'daki küçücük kızı tutmuş onun Kastrup Havalimanı'ndaki hareketlerini denetliyordu ha. Peki nasıl yapabiliyordu bunu? Zarfı iç ceplerinden birine koyup havaalanının iki yanındaki dükkanlı koridordan yürümeye koyuldu. Danimarka yiyecekleri satan bir dükkana girmek üzereydi ki dükkanın camına yapıştırılmış bir başka zarf gördü. Zarfın üzerinde kalın ispirtolu kalemle "Binbaşı Knank" yazılıydı. Albert zarfı alıp açtı. Kastrup Havalimanı'ndaki Danimarka dükkanının eliyle Binbaşı Albert Knank'a mesaj. "Sevgili babacığım, lütfen benim için büyük, tercihan 2 kiloluk bir Danimarka salamı alır mısın? Annemin de konyak sosisi hoşuna gider sanırım. Not. Limfjord havyarına da hayır demem doğrusu. Sevgiler, Hilde." Albert etrafına bakındı. Hilde buralarda olmasın sakın. Marit babasını karşılaması için onu buraya yollamış olabilir miydi? Çünkü bu Hilde'nin el yazısıydı. Birleşmiş Milletler gözlemcisi bir anda gözetlendiğini hissetti. Sanki birisi tüm yaptıklarını uzaktan denetliyordu. Kendini küçük bir çocuğun elindeki oyuncak bebek gibi hissediyordu. Dükkana girip 2 kiloluk bir salam, bir konyak sosisi ve 3 kodu Limfjord havyarı aldı. Sonra yürümeye devam etti. Hilde'ye bir de doğru dürüst bir yaş günü hediyesi vermek istiyordu. Bir hesap makinesi mi alsaydı yoksa? Yoksa küçük bir seyahat radyosu mu? Evet evet, radyo iyi bir fikirdi. Elektrikli aletler satan dükkana geldiğinde burada da cama bir zarf yapıştırılmış olduğunu gördü. Zarfın üzerinde Kastrup Havalimanı'ndaki en ilginç dükkan eliyle binbaşı Albert Kınanga yazıyordu. Zarfın içindeki beyaz kağıtta şunlar yazılıydı. Sevgili babacığım, Sophie babasından aldığı o cömert yaş günü hediyesi FM radyolu mini televizyon için sana teşekkür etmemi istedi. Çok harika bir şeydi ama öte yandan bu yalnızca bir ayrıntıydı. Ancak belirtmeliyim ki ayrıntılara ben de Sophie kadar düşkünüm. Not. Henüz gitmemiş olabilirsin diye söylüyorum. Yiyecek şeyler satan dükkanda ve içkiyle sigara satan dükkanda da notlar bulacaksın. İkinci not. Yaş günümde gelen paralar 350 kronu buldu. Mini televizyonun bir kısmını da ben bu paralarla karşılayabilirim. Sevgiler. Çoktan hindiyi doldurup Waldorf salatasını hazırlamış olan Hilde. Mini televizyonun fiyatı 985 Danimarka kronuydu. Kızının direktifleriyle oradan oraya yöneltilen Albert Kınang'ın duygularıyla karşılaştırıldığında bu gerçekten yalnızca bir ayrıntıydı. Kızı burada mıydı, değil miydi? O andan sonra gittiği her yere dikkatle bakmaya başladı. Kendini aynı anda hem bir casus hem de bir kukla gibi hissediyordu. İnsani özgürlüğü elinden mi alınıyordu yoksa? İçki ve sigara satılan Duty Free dükkanına da gitmesi gerekiyordu artık. Burada da ismi yazılı olan bir zarf vardı. Tüm havalimanı kendisinin imleç olduğu bir bilgisayar oyunuydu sanki. Kağıtta şunlar yazılıydı. Kastrup'taki büyük Duty Free dükkanı eliyle binbaşı Knack. Benim buradan tüm istediğim bir paket sakızlı şeker ve birkaç kutu Anton Berg badem ezmeli çikolata. Unutma ki bunlar Norveç'te çok pahalı. Hatırlayabildiğim kadarıyla annem de Campari sever. Not. Eve gelene dek tüm antenlerin açık durmalı. Bu önemli mesajları kaçırmak istemezsin değil mi? Sevgiler, senden çok şey öğrenmiş kızın Hilde.